Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta Halil Kurt hocamız şehir dışında olduğundan dolayı telefon bağlantısıyla programımızı gerçekleştireceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocam şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, yine sıcak ve dolu bir gündemle birlikteyiz ve önemli başlıklar var. Müsaadenizle ilk olarak günün ve deyim yerindeyse yılın haberi diyebileceğimiz bir sıcak gelişmeyle başlayalım bu akşam programımıza. Malumunuz Güney Afrika, İsrail'in yaptığı soykırımı Uluslararası Adalet Divanı'na taşımıştı ve oradan bugün bir karar bekleniyordu ve o karar da çıktı. Tarihi bir karar diyebileceğimiz nitelikte adeta. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in soykırım suçuyla yargılanacağına hükmetti. Davayı esastan görüşmeyi kabul etti. Adalet Divanı aynı zamanda İsrail'in dosyanın reddi talebini de reddetti ve soykırım davasının esastan görülmesine hükmetti ve İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların makul seviyede ispatlandığına karar verdi. Terör devleti İsrail bir ay içinde mahkemeye bir rapor verecek. Aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı hocam, İsrail'in Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları da derhal durdurması gerektiğine karar verdi. Durum bu. Şimdi önemli olan bundan sonraki süreç. İsrail soykırım suçuyla yargılanacak ve operasyonlarına da bir nokta koyması gerektiğine hükmetti. Bundan sonrası için ne bekliyor bizi, ama onun öncesinde bu karar nasıl bir karar? Tarihi bir karar dedik ama gerçekten de öyle midir? Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Hakikaten tarihi bir karar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'deki Birleşmiş Milletler'e bağlı bu Adalet Divanı'na açtığı davada bir ay içerisinde İsrail savunmasını verecek ve soykırımla suçlanıyor. Şimdi birincisi, bugüne kadar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bütün dünyaya antisemitizm, işte Yahudi soykırımı diye adeta dillere pelesenk olan, sanki soykırım deyince hep Yahudiler soykırıma uğramış gibi bir algı oluşturulmuş idi. 1945'ten günümüze kadar artık dünya şunu gördü ki asıl soykırımı yapanın bizzat Yahudilerin kendisi olduğu. Yani soykırım mağduru edebiyatından şu anda soykırım yapan bir devlet, terörist bir devlet algısı bütün dünyaya zaten bugünden itibaren verilmiş oldu. Yani davanın sonucu ne olursa olsun dünyaya bu algı şu an için bütün dünya medyasından verildi. Bu birinci husus. İkincisi, Birleşmiş Milletler'e bağlı bu Lahey'deki Adalet Divanı'nın kararları bağlayıcıdır. Fakat diğer taraftan da bunu uygulayabilecek müeyyidesi yoktur. Yani iki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yani İsrail muhtemelen bu mahkemenin sonucunda soykırım yapan bir ülke yaftasıyla o boynuna o soykırımcı terörist bir devlet olduğu Birleşmiş Milletler'in Adalet Divanı tarafından da tescillenmiş olacak. Bu olumlu bir davranış. Çünkü İsrail ben Hamas'la mücadele ediyorum diye davanın düşmesi için dilekçe vermiştim. Ancak katledilen insanların büyük bir kısmının kadın, çocuk ve sivillerden oluşması, bu birinci boyutu. İkincisi de insani yardımların ulaşmasına engel olması. Yani elektrikten, sudan, İlaçtan ve en temel gıda maddelerinin başta refah gümrük kapısı olmak üzere içeriye girmesini engellemesi bakımından da yavaş yavaş insanları açlıktan, gıdasızlıktan ve ilaçsızlıktan ölüme mahkum etmesi de ayrı bir trajedi. Bu nedenle İsrail bunların hesabını muhtemelen veremeyecektir ve bunun altında kalacaktır. Ancak bu süreç içerisinde İsrail bombardımanının devam etmesi ve katliamların sürmesi devam ederse bunu engelleyecek bir otorite var mı? En önemli soru işareti budur. Bu birincisi. İkincisi de 1948'den bugüne kadar Birleşmiş Milletler'den İsrail aleyhine çıkan hiçbir kararları uygulamayan sabıkalı bir terörist devletle karşı karşıyayız. Bunun da ayrıca değerlendirilmesi ve not edilmesi gerektiğini buradan ifade etmek isterim.
Evet hocam, İsrail uluslararası toplum nezdinde daha bir baskı altında kalmış olacak mıdır bu kararla birlikte? Biraz daha böyle...
Bunun şöyle bir sonucu olacaktır mesela. Diyelim ki İsrail'in başbakanı olan bugünkü Netanyahu yahut da bir sonraki başbakanı Avrupa'da veyahut da dünyanın herhangi bir ülkesine seyahat yaptığında havaalanında tutuklanabilecek soykırım suçlusu olarak.
Evet.
Yani bu yönü çok önemli. Çünkü sadece Güney Afrika'ya veya Türkiye'ye değil, dünyanın herhangi bir ülkesinde mahkemeler karar çıkararak İsrailli yetkilileri tutuklama hakkına sahip olacak bundan sonra. Bu yönüyle de çok önemli bir durumdur. Ya da bunun tazminatını ödeyecek, gereken hukuki gerekçelerini yerine getirecek ki İsrail için bu hiçbir zaman yani bugünden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun da artık yasal altyapısı oluştu.
Peki Gazze'ye yardım etmek isteyen, Gazze'nin yanında durmak isteyen ama çekimser kalan, böyle çekinceli davranan ülkeler için cesaretlendirici bir kararda diyebilir miyiz?
Elbette, elbette. Şu anda mesela acaba bu hakimler nasıl karar verecek, işte 8'e 7 mi, 9'a 5 mi falan çıkacak diye düşünülürken, yani
15'e 2.
15'e 1, 15'e 2 evet. Çıktı kararlar. Bu da gösteriyor ki İsrail'in buradan sıyırması yasal olarak, hukuki olarak mümkün değil. Yani buradan İsrail'in boynuna soykırımcı yaftası yapıştırılacak. Bunu artık silemez. Bu kesin. Ama Gazze'deki bombardımanın durmasını sağlar mı? Yahut da Filistinlilerin şu anda çektiği sıkıntılara nasıl bir merhem olur? Onu bekleyip göreceğiz. Çünkü İsrail pervasız terörist bir devlet yani.
Evet, inşallah bu karar, bu yaşanan soykırımı bir an önce sonlandırmaya bir etki eder ve o yargılamanın geleceği günü de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve inşallah o yargılama sonucunda da İsrail'in soykırımcı olarak tescil edildiğini görmek istiyoruz. Duamız, talebimiz bu hocam.
İnşallah mazlum ve mağdur o Gazze'deki Filistinli insanların yanında en azından duamızla birlikte olalım. Hiçbir şey yapamıyorsak dualarımızla onlarla birlikte olalım. İnşallah bu da onlar için hayırlı bir karardır. Güzel bir haber, güzel bir akşam bütün İslam dünyası, insanlık ve Filistinler için.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz ve bir başka önemli konuya geçelim. Gazze'de yaşanan katliamın geldiği nokta. Hocam yaklaşık 110 gündür, belki de daha fazla, katliam devam ediyor Gazze'de. Her gün İsrail bombalamaya devam ediyor. Bu hafta önemli bir gelişme yaşandı. Kassam Tugayları, mücahitleri İsrail'e ağır bir darbe vurdu. Tek seferde yapılan bir saldırıda, bir taarruzda 20'nin üzerinde işgal askeri öldürüldü. Bu İsrail'de bir şok etkisi oluşturdu. Ve bununla birlikte yeniden bir esir takası, yeniden bir ateşkes, süreli 2 aylık gibi sürelerle bir ateşkes konuşuluyor. Bunun için ABD Başkanı Joe Biden'ın CIA Direktörü William Burns'ü görevlendirdiği iddia edildi. Bunu konuşalım. Bir de Gazze'de genel anlamda yaşanan sıkıntı, ilaç, gıda sıkıntısı, insanların artık hayvan yemlerini öğüterek ekmek yaptığı şeklinde haberler de geliyor maalesef. Oradaki dramdan da bahsedelim biraz.
Evet, Gazze bütün dünyanın, insanlığın kanayan bir yarasıdır. Önce bu tespiti düzgün yapmamız gerekiyor. Müslümanlar olarak biz duyarsızız ama bütün 8 milyar dünyanın gözü önünde 2 milyon 300 bin nüfus havadan bombardıman yapılıyor, karadan ve denizden abluka altında ve bu abluka süresi zaten 15-20 yıldan beri abluka altındaydı. 7 Ekim'den beri de bir savaş hali söz konusu. Dünyanın göndermiş olduğu, ki Türkiye başta olmak üzere, binlerce tır, refah kapısı başta olmak üzere sınır kapılarında gıda, ilaç ve insani yardım tırlarının içeriye girmesine dahi izin verilmiyor. Bu dünya tarihinde insanlık adına önemli bir kara lekedir. Bunun benzerini dünyanın herhangi bir ülkesi yapmış olsaydı acaba nasıl bir tepki gösterilirdi? Onun kamuoyunun vicdanına sunmak gerekiyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açmış olduğu davanın da artık sonuna geldik. Bugünlerde bunun karar aşaması da söz konusu. Hakimlerin de burada bıçak sırtı bir karar verme durumunun olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Gazze ile ilgili az önce sizin ifade ettiğiniz o bir günde İsrail'in vermiş olduğu kayıplar konusunda, yani oradaki bir kendi tankını, kendisinin bombardımanı da söz konusu. Onu ayrıca not etmek gerekiyor. Bir de İsrail 2 aylık geçici bir ateşkes için gündeme getiriyor. Yani İsrail'in ve Siyonistlerin şöyle bir hedefi vardır. Zamana yayıp yavaş ölüm diyoruz biz. Hani mesela bizim coğrafyada yavaş şehirler vardır. Böyle sakin, huzurlu, dingin, gözden ırak yerler. İsrail ise tam tersine yavaş ölüm dediğimiz, her gün mesela ortalama 200 kişi civarında insanı katlediyor.
Evet.
Artık bu haber değeri bile taşımamaya başladı.
Kanıksandı değil mi hocam?
Kanıksandı. Yani her gün 200 tane kadın, çocuk, masumu katlediyor. Fakat bugünden ve bundan sonra artık bombardımanla hayatını kaybedenlerden çok daha fazlası salgın hastalıklar, açlık ve buna gıda yetersizliğine bağlı ölümlerin çok daha fazla kitlesel boyuta ulaşacağını bundan sonra basın yayın organlarından izleyebiliriz. Fakat daha da vahimi, bunun dünya kamuoyuna paylaşılmasını engellenmesi için de 7 Ekim'den bu yana İsrail en başta medya mensuplarını hedef aldı. Evet. Onları ortadan kaldırmayı planladı ve şu anda da dünyadan gizleyerek kapalı bir ortamda bunu yapmak istiyor. Mesela Suriye rejimi de 1 milyon kişiyi katletti. Hindistan'da milyonlarca insan her gün öldürülüyor ama işte medyanın duyarlılığı olmayınca dünyanın haberi olmuyor. İşte İsrail bunu dünya gündeminden gizlemek için olayı biraz daha soğutarak daha derinlemesine işlem yapmaya çalışıyor. Bu sabah İsrail'in Kanal 12 televizyonundan geçen bir haberi vereyim ve olayın vehametini anlamanız açısından.
Lütfen hocam.
26 Ocak 2024 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri İsrail silah antlaşması yapıyor. F-15 ve F-35 ve F-15 al uçağı ile Apache savaş helikopteri tedarikini içeren büyük bir silah tedarik anlaşması yapıldığını söylüyor ve bu anlaşmanın da olağanüstü büyüklükte olduğunu ifade ediyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonu bu sabah 8.30 evet, itibariyle. Evet. Yani şimdi bir taraftan ateşkesten bahsedirken diğer taraftan ise olağanüstü boyutta savaş helikopteri ve dünyanın en son sistem savaş uçaklarının İsrail'e transferi söz konusu. Yani elindeki mühimmat herhalde azaldı. Bunun tedarikini yapmak için bir ara, bir mola vermedir. Yoksa evet. İsrail'in bir barış yapması, bir Gazze'den vazgeçmesi diye bir şey söz konusu değil. Yıllardır bize şu hikaye anlatılırdı. İki toplumlu bir Filistin'de işte hem bir Arap bir İsrail devleti olsun. Oslo görüşmeleri oldu 90'lı yıllar boyunca. Ama bugün geldiğimiz noktada İsrail artık iki devletli bir Filistin'i kabul etmiyoruz diyor. Yani artık Filistin diye bir devlet olmayacak diyor. Çünkü İsrail güçten anlar. Rahmetli Erbakan biz gençliğimizde bunu ifade ederdi. Siyonistin ve İsrail'in anladığı tek dil güçtür derdi. Yani evet. Siz ona masa başında müzakereyle, insanlıkla, hakla, hukukla, adaletle bir Siyonist'e, bir İsrail'e anlatabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ancak güçle. Bu güçte nasıl olur? Bugün biz boykot yaparak, onların mallarını almayarak küresel ölçekte onlara zarar verebiliriz. Veyahut da dualarımızla manevi yardımda bulunabiliriz. En önemlisi de İslam dünyası çok zor gözüküyor ama başta Araplar olmak üzere yek vücut olup İsrail'e karşı ne yapıyorsun deyip sesini yükseltmesi gerekiyor. Evet. Ama bu üçüncü saydığım en zor olan seçenek.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz ve bir başka önemli konuya geçelim. NATO'ya girmek istiyordu Finlandiya ve İsveç. Daha önce Türkiye Finlandiya'ya onay vermiş ve NATO'ya üyeliği gerçekleştirilmişti. Ve son olarak da İsveç'e Türkiye'nin onay verip vermeyeceği noktasında tereddütler vardı. İsveç'in üzerine düşeni yapması gerektiği ifade edildi sürekli. Ve son dönemde de İsveç'in NATO üyeliği F-16 satışıyla ilişkilendirildi ve bunun üzerinden bir pazarlık yürütüldü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la yaptığı bir görüşmede, telefon görüşmesinde siz F-16 satışını onaylayın, biz de İsveç'in NATO üyeliğini onaylayalım demişti. Eş zamanlı yürütelim bu çalışmayı demişti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO'ya üyeliği kabul edildi. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan dün imzayı attı ve resmi gazetenin mükerrer sayısında karar yayınlandı ve Türkiye İsveç'e onay vermiş oldu. Şu anda Macaristan son olan onay makamı. Macaristan Meclisi de onay verirse İsveç NATO'nun son üyesi olmuş olacak. 32. zannedersem üye olmuş olacak.
Evet,
bu konuyu değerlendirelim hocam. Türkiye'nin onay vermesinin ardında ne gibi gerekçeler vardı? İsveç üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi mi? F-16 satışı bu durumda gerçekleşebilecek mi? Bunları soralım size, buyurun.
Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyelik konusuyla ilgili Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama neticesinde bir yıl aşkın bir süredir çekince gösteriyordu NATO üyeliğine. Çünkü NATO'nun kurallarına göre yeni bir üyenin alınması için bütün üyelerin olur vermesi gerekiyordu. Türkiye bu konuda hani veto hakkını kullanmıştı. Çünkü 1980'li yıllardan bugüne kadar İsveç adeta Türkiye'den yasa dışı yollarla giden DHKPC'den PKK'ya, her türlü yasa dışı örgütlere adeta bir küvez özelliği gösteriyor idi. Ve onlar orada her türlü Türkiye'ye karşı basın, yayın, medya aracılığıyla da örgütlenebiliyorlar idi. Türkiye bu konuda, yani İsveç'in bir müttefiklik hukukuna uygun bir şekilde yasalarını yeniden gözden geçirmesini istedi ve bir takım değişiklikler de yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de işte Türkiye'nin bu çekincesini kaldırması yönünde büyük baskılar yaptı Türkiye'ye. Ancak işin neticesinde F-16 projesiyle Türkiye'nin vetosunu kaldırması aynı ana denk getirildi ve şu anda Türkiye muhtemelen Amerika'dan bu F-16 uçaklarının alımıyla ilgili, bir de bizim bilmediğimiz perde gerisinde devletler arasında bu tür ilişkiler sık sık yapılır. Şimdi olayı özetleyecek olursak, Türkiye atak helikopteri yapıyor, insansız uçaklar üretiyor vesaire, ama bunların seri üretime geçmesi için bir 5-10 yıl gerekiyor. Türkiye'de hava savunma sistemini güçlendirme açısından bu geçiş döneminde Amerika'yla bu tür ilişkileri sıcak tutma yoluna gidiyor. Neticede birincisi medyaya yansıyan bu yönü var. İkincisi de devletler arasında bazen kamuoyuna yansımayan, perde gerisinde Irak'la, Suriye'yle, Gazze'yle ve uluslararası bir takım konularla ilgili alver siyaseti yapılmıştır. Ve Türk devleti bir takım istediklerini alarak bunu da vermiştir diye değerlendirmek gerekir.
Evet, Biden'ın F-16 satışı için Kongre'ye bir mektup gönderdiğini biliyoruz. ABD Büyükelçiliği de İsveç'in üyeliği sonrası satış bildirimi Kongre'ye gidecek açıklamasını yapmış. Resmi sürecin başlaması bekleniyor konuyla ilgili olarak.
Bu işin görünür yüzü F-16 satışının dışında da medyaya yansımayan bir takım pazarlıkların olduğu da kuşkusuzdur. Bunu da ayrıca not etmemiz gerekiyor. Ayrıca Macar lider Orban'ın da henüz bu anlaşmayı onaylamadığını, Orban'ın da Rusya'yla ilişkilerin iyi olduğunu, NATO üyesi olmasına rağmen eski bir demir perde gerisi ülke olması sebebiyle Macaristan'ın da bir çetin ceviz olduğunu burada dikkate almak gerekir.
Evet hocam. Peki devam edelim bir başka konuyla. Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerde gündemde zaman zaman ABD ve İngiltere Yemen'i bombalıyor ve Yemen'deki Husiler'de İsrail'e mal götürmeye çalışan gemileri hedef alıyor. Bunun sonucu olarak da dünya genelinde navlun fiyatları 8 haftadır artıştaymış hocam. Dünya ekonomisine bunun yansıması nasıl oluyor? Bunu konuşalım biraz.
Şimdi bir siyasi coğrafyada büyük resme bakarız. Yani dünyanın herhangi bir noktasında lokal bir hadise cereyan eder ama bunun küresel bir takım etkileri olur. Yani haritada yerini bilmeyen insanlar o olaydan bir şekilde etkilenirler. Şu anda dünyanın üretim üssü Çin ve Uzak Asya dediğimiz işte Vietnam'dan Endonezya'ya kadar o bölge, Japonya, Kore, orada üretilen mallar deniz yoluyla işte Malaka Boğazı, Babülmendeb Boğazı, Aden Körfezi üzerinden Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e, oradan Avrupa pazarlarına ulaşıyor idi. Şu anda Husilerle ilgili İşte bu Babülmendeb Boğazı'ndaki İsrail'e giden gemilere göndermiş olduğu füzeler neticesinde burada dikkat çeken bir nokta, Amerika ve İngiltere ikilisi yanına birkaç ülkeyi de alarak Husileri bombardıman yapıyoruz diyorlar. Peki Husiler ne diyor? Biz diyor küresel ölçekte dünya ticaretine zarar vermek istemiyoruz. Sadece İsrail'e silah taşıyan, mal taşıyan gemileri batırıyoruz diyor.
Evet.
Şimdi bunlar hemen bunu bütün dünyanın küresel ticaretine bir tehdit olarak gördüler ve Yemen'i bombardıman yaptılar. Şimdi Gazze'de 25 bin civarında masum insan katledilirken demek ki İsrail'e giden 3-5 gemi kadar oradaki katledilen insanlar, yıkılan evlerin ve 2 milyon yerinden yurdundan edilen insanın 3-5 İsrail gemisi kadar İngiltere'nin ve Amerika'nın gözünde bir değeri olmadığı ortaya çıkıyor. Bu birinci boyut. İkincisi de aslında bu navlun ücretlerinin artmasıyla birlikte dünya ticaretinde artık gemiler Aden Körfezi, Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz, Süveyş Kanalı hattı yerine Afrika'nın güneyinden Ümit Burnu'nu dolaşmaya başlayınca Çin'deki bir malın batı pazarlarına ulaşması hem zaman olarak hem de fiyat olarak artıyor. Bu da Çin'in ekonomisini dolaylı yoldan olumsuz etkiliyor. Amerika ve İngiltere burada bir taşta birkaç kuş vurmaya çalışıyorlar. İşte bunun için de Kuşak Yol Projesi'nin önemi ortaya çıkıyor. İran'ın Pakistan'a füze göndermesi, oradaki Belucistan bölgesindeki Çin'in o Gwadar Limanı'nın tehdit altında olması, Amerika'nın Hindistan ve Suudi Arabistan'la birlikte İsrail'in limanlarına ulaştıracak bir ticaret güzergahı oluşturmaya çalışması, bunlar öyle bugünün meselesi değil, önümüzdeki 10 yıllardaki dünya ticaret güzergahını kimin tekeline alacağının bir mücadelesi. Burada da kıyasıya Amerika ile Çin'in bir mücadelesinin olduğunu görürüz. Yani bir Gazze'deki olaylar sadece bundan ibaret değil. Oradaki Husilerin yapmış olduğu, belki de iyi niyetle gönderdikleri İsrail gemilerini batırmaya yönelik bir saldırılarının perde gerisinde bunu Amerika ve İngiltere fırsata dönüştürerek Çin'e karşı bir üstünlük kurma mücadelesi yapıyorlar. Ama neticesinde Türkiye'de dahil olmak üzere biz dünyadan satın aldığımız ürünleri bir miktar daha pahalı almaya çalışacağız bundan sonra. Çünkü bakın Babülmendeb Boğazı'nda bir kriz doğuyor. Bizim aldığımız işte diyelim ki petrol fiyatlarından tutun da emtia ürünlerine zam geldiği zaman iğneden ipliğe bizim hayatımızda bir şekilde etkiliyor maalesef.
Peki hocam. Devam edelim. Bu hafta Türkiye önemli bir misafiri ağırladı. Daha önce iki kez ertelenmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Yüksek düzeyli toplantı gerçekleştirildi. Bu zirvede. Peki neler var, şöyle bakacak olursak iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alınmış ve Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalanmış hocam. Ayrıca İran'da yeni sınır kapıları açılması konusunda da mutabakat sağlanmış. Evet, reisinin Ankara ziyaretinin başlıklarını sizinle konuşalım. Öne çıkan sonuçlar nelerdi? Buyurun hocam.
Normalde 4 Ocak 2024'te yapılması planlanan bir geziydi bu. Ancak 3 Ocak'ta İran'da DAEŞ'in yapmış olduğu saldırılar neticesinde bu anma törenleri sırasında yüzlerce insanın ölümüne sebep olan bir saldırı nedeniyle bu gezi 20 gün sonraya tehir edilmişti ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Reis Erdoğan görüşmesi neticesinde konu başlıkları, birincisi güvenliktir. Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük problemi İran kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir PKK meselesi vardır. Bu PKK'nın da İran'daki uzantısına biz PEJAK diyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu yılanın başı ezilmezse belki Suriye'de ve Irak'ta PKK'nın Türkiye'nin canını yakması stratejik olarak Haçlı Şabi'nin ve Suriye Hizbullah'ın önünü açtığı için İran'a bir takım kazanımlar sağlıyor olabilir ama bunun bir sonraki perdesinin PEJAK ve İran'da İran'ın parçalanmasına yönelik olduğu konusu bir şekilde İran'ın önüne konmuştur. Ayrıca 6 milyar dolar civarında olan Türkiye-İran ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. İşte kültür, bilim, müteahhitlik hizmetleri başta olmak üzere medya ve ticaret alanında her türlü ilişkinin bir üst versiyona çıkarılması hedeflenmektedir. Şimdi İran deyip geçmemek lazım. 1040 Dandanakan Savaşı'ndan itibaren 1923 yılına kadar, yani Türkiye'de Osmanlı yönetiminin son bulup Cumhuriyet rejimine geçildiği gibi İran'da da 1920'li yılların başında yönetim değişikliğiyle birlikte 1040'tan 1920'ye kadar, yani 900 küsur sene İran çeşitli hanedanlıklar vasıtasıyla Türkler tarafından idare edilmiştir. Ve şu anda İran nüfusunun da 1/3'e yakınının Azerbaycan Türkü ve Türkmen Türkleri, Kaşkay Türkleri gibi Türk kültürünün etkin olduğu bir ülke olduğunu, yani İran'ın sadece Hümeyni rejimi Şia ezberinden kurtularak Tebriz, İsfahan gibi bu şehirlerden başta olmak üzere İran'ın birçok şehrinde Türk kültürünün, Türk tarihinin önemi olduğunu ve Türkiye'nin Türkistan coğrafyasına ulaşmakta İran'ın bir önemli ülke olduğunu bilmekte fayda vardır. Ancak İran'ı değerlendirirken şunu da bilmemiz lazım. İran içeride Fars milliyetçiliği, dışarıda da yayılmacılığını da Şia üzerinden yapan bir ülkedir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yönüyle de İran bizim rakibimizdir. Tekrar ediyorum, İran ülke içerisinde koyu bir Fars milliyetçiliği yapan bir ülkedir. Oradaki başta Türkler, Kürtler olmak üzere, Beluciler olmak üzere çeşitli etnik gruplar asimile etmeye çalışırken Fars milliyetçiliğiyle 5 ülkede de, yani Yemen, Bahreyn, Irak, Suriye ve Lübnan'da da Haçlı Şabi, Lübnan Hizbullah'ı veyahut da Husiler gibi çeşitli aparatlarıyla da etkin olmaya çalışan bir ülkedir. Bu yönüyle İran'la biz temkinli, dengeli bir şekilde milli çıkarlarımıza da uygun olarak bir ticaretimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan beri herhangi bir savaşımız olmadı. Türkiye-İran sırrı dağların zirvesinden geçen doğal ve coğrafi bir sınırdır. Halbuki Irak ve Suriye için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani bir tren yolunun bir tarafı Suriye, bir tarafı Türkiye. Yani bir kasaba, bir köy ikiye bölünmüş. Bu nedenle de etnik, kültürel birçok geçişkenlik söz konusu Irak-Suriye sınırında ama İran için böyle bir şey söz konusu değildir. Kısaca biz İran'la ilişkilerimizi dostane bir şekilde, karşılıklı çıkar esasına dayanan ticaretimizi geliştiren, çünkü İran petrol, gaz zengini bir ülke. Türkiye'de ise İran'a göre sanayisi, teknolojisi gelişmiş bir ülkedir. Bu karşılıklı çıkar esasına dayanan bir ilişkiyi geliştirebiliriz. Ancak başta Kafkasya'daki Azerbaycan, Ermenistan meselesi olmak üzere Irak, Suriye, Lübnan konularında Türkiye ile İran farklı pencerelerden olaylara bakmaktadır. Ancak Gazze, Filistin ortak meselemiz, en azından bu ortak payda da ortak bir dış politika geliştirilmesi sağlanabilir.
Peki hocam, tam da bu dönemde 24-25 Ocak'ta Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla Suriye konulu 21. Astana görüşmeleri yapıldı ve sonrasında da ortak bir bildiri yayınlandı. Bildiride oradaki kurulmak istenen terör devletçiliği ile ilgili olarak terörle mücadele bahanesiyle gayrimeşru öz yönetim teşebbüsleri de dahil sahada yeni gerçeklikler oluşturmak girişimlerini reddetmişlerdir maddesine yer verildi. Buradaki bu ifade ne anlam taşıyor? Bu görüşmenin sonucunu nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun.
Şimdi Astana görüşmeleri sonucunu, ki Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katılım sağladı ama Rusya Putin olarak direkt devlet başkanı düzeyinde katıldı. Şu anda aslında Suriye'de bir anayasa yapma süreci söz konusu. Bir taraftan batılı ülkeler Cenevre'de masa kurmak isterken Rusya, İran başta olmak üzere Türkiye'nin de gönlü bu Astana sürecinden bir sonuç çıkarmak yönünde. Bu nedenle bir tarafta Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü önceleyen bir Astana süreci ve buna göre bir anayasal yapının oluşturulması hedeflenirken, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ve Avrupa Birliği'nin başını çektiği bir Cenevre süreci var. Orada da bir masa kuruluyor ve sonuçta Suriye şu anda bölünmüş, parçalı bir yapıya yapı halindedir. Amerika ila nihayet burada kalamayacağına göre, Amerika buradan ayrılmadan önce mevcut besleyip büyüttüğü, belli bir statüye kazandırdığı YPG, PYD veya PKK'nın Suriye uzantısı Fırat'ın doğusundaki yerlere bir özerk yapı veyahut da elinden gelse bir devlet statüsü kazandırmaya çalışıyor. Buna karşılık Türkiye, İran ve Rusya ise Suriye'yi bir bütün olarak yani herhangi bir sınır değişikliği olmadan bütün kalmasını istiyor. Bu nedenle de yapılan bu toplantıların özünü bu şekilde değerlendirmek lazım. Astana sürecinde İran'ın orada kara gücünün bulunmuş olması, Türkiye bir taraftan da Türkiye'nin askerinin Suriye'den çekilmesi yönünde İran'la en büyük anlaşmazlığımız budur. Yani Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için 30 kilometreye kadar operasyonlar yaparken İran'la hiçbir bağı olmayan Suriye'nin, sınır bağı olmayan Suriye'nin gerek Haçlı Şabi güçleri vasıtasıyla İran kuzeyinde, gerek Lübnan Hizbullah vasıtasıyla Suriye içerisinde Hama'da, Humus'ta, Dera'da, Şam'da, Halep'te operasyonlar yapıp yüz binlerce insanı katledip milyonlarcasında Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye sığınmasına sebep olan en önemli faktör İran faktörüdür. Bu nedenle de biz bir taraftan İran'la bu konuda mücadele ederken diğer taraftan da Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda ortak bir masanın etrafında müzakere yapmayı sürdürüyoruz. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar diye ümit edelim ve dua edelim.
Evet, terörle mücadele demişken Suriye'nin kuzeyinde bu mücadele devam ederken bir taraftan da Irak'ın kuzeyindeki mücadele aralıksız devam ediyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın da Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi bu hafta hocam. İbrahim Kalın Irak'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdülratif Reşit, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Şii ve Sünni gruplarla Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Orada Kalın terör örgütünün özellikle Süleymaniye'de varlığını artırmasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Yine Birleşmiş Milletler'den doğan haklar çerçevesinde bölgede operasyonlara devam edileceği mesajını vermiş Irak'ta. Bu kritik ziyareti değerlendirmenizi isteyeceğim. Önümüzdeki süreçte bir kara harekatı ya da geniş kapsamlı bir hem Suriye hem Irak'ı kapsayan bir harekat olabilir mi? Bu noktada sizin düşünceleriniz nelerdir?
Evet, şu anda bizim sınır komşumuz Irak maalesef bu Siyonistlerin gelecekteki büyük İsrail projesi çerçevesinde parçalanmış durumda. Dikkat edin, bakın Lübnan böyle, Suriye parçalandı, Irak parçalanmış durumda. Sıranın Türkiye ve İran'da olduğunu da Condoleezza Rice'in 2002 yılındaki mesajından veyahut da beyanatından biliyoruz. Şimdi Irak'a yapılan geziyle ilgili şu değerlendirmeyi yapabiliriz. İran şu anda Basra, Bağdat başta olmak üzere orta ve güney bölümünde Şii nüfus hakimdir ve merkezi hükümette Şii çoğunluğun oylarıyla iktidara gelen ve parlamenter bir sisteme sahip olduğu için Cumhurbaşkanı semboliktir. Kürtlerden özellikle Talabani daha önce ilk cumhurbaşkanıydı. Daha sonra Nuri Maliki başbakanken şu anda yine Irak'ta cumhurbaşkanlığı Kürtlerde, başbakanlık icra makamı daha çok Şiiler iktidardadır. Bağdat'ın kuzeyinde %20'lik Sünni Arapların oluşturduğu yer Türkiye'nin doğal müttefikidir Sünni Araplar. Artı %17 civarında bir nüfus kitlesine sahip olan Kuzey İran kuzeyindeki Kürtler ve bu arada %3-5 arası Türkmen nüfus söz konusu. Burada Türkiye bir taraftan Türkmenleri korumak, diğer taraftan bölgesindeki terör olaylarını engellemek için merkezi hükümete şunu yıllardır söylüyor. Ya bu Kandil başta olmak üzere buradaki terör odaklarını sen yok et ve birlikte operasyon yapalım, yahut da ben kendi güvenliğim açısından operasyonlar yapıyorum dedi ve bu nedenle de Barzani ile zımni bir anlaşma yaparak şu anda pençe kilit operasyonları uzun bir süredir devam ediyor. Fakat Türkiye'nin bu ziyaretinin esas sebebi ise biz Barzani ile bu terör operasyonları yaparken Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani başta olmak üzere hem bir taraftan İran'la bir taraftan Amerika'yla dirsek teması yapıp direkt olarak Kandil ve Rojava dedikleri bugün Haseke bölgesi başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde bu terör yuvalarını destekleyen silahlı eğitimin yapıldığı yerler şu anda Süleymaniye merkezli Talabani bölgesinde yoğunluk kazanmakta. Çünkü Türkiye kuzeyden baskı yaptıkça, yani diyelim ki Kandil'e varmadan Türkiye sınırı boyunca Haftanin, Gara, bir takım Hakur gibi kampları yerle bir edip oralara üsler kurmaya başlayınca artık Barzani bölgesinden daha güneye Talabani bölgesine terör yuvaları oluşturulmaya başlandı ve şu anda İbrahim Kalın'ın gizisini bu Süleymaniye bölgesinde Talabani'nin ekibinin Türkiye'ye karşı yapmış olduğu terör destekçiliğine ya siz son verin ya birlikte operasyon yapalım, aksi takdirde biz gerekeni yaparız uyarısıdır diye özetlemek mümkündür.
Peki hocam. Devam edelim. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor ve içerisinde Ukraynalı askeri esirlerin bulunduğu, yaklaşık 60 dolayında askeri esirin bulunduğu bir Rus uçağı düştü. Rusya Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Kendi askerlerinizi vurdunuz şeklinde. Ukrayna ise uçağın düştüğü yerde Kızıl Haç inceleme yapsın teklifinde bulunuyor. Bir muammadır. Nedir ne değildir bilemiyoruz. Bu yaşanan nedir sizce ve Ukrayna-Rusya savaşında gelinen noktaya dair neler söylersiniz?
Şimdi, olayı şu açıdan değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Savaşın ilk başlangıcında başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya yardım etmek konusunda çok tedirgin davrandılar. Hatta Ukrayna ordusuna yani askeri üniforma, miğfer verip vermeme konusunda bir takım tedirginlik gösterdiler ki Rusya'yı karşılarına almamak açısından. Ancak Amerika ve İngiltere'nin savaşı uzatmak ve Rusya'yı bu batağın içerisine çıkarmamak adına Ukrayna'ya sınırsız destek vermesi ve Rusya'nın bile elinde olmayan hava savunma sistemleri ve Stinger füzelerini Ukrayna'ya tedarik etmesi, binlerce Ukrayna askerini İngiltere'nin alıp eğitip donatması sonucunda şunu söyleyebiliriz. Belki de Ukrayna'nın haberi olmadan bile bu Anglo-Sakson ittifakı dediğimiz İngiltere ve Amerika menşeili bir füzeyle bu uçak muhtemelen düşürülmüştür. Ve sonuçta istenen şu, Rusya uzunca bir dönem daha enerjisini bu Ukrayna üzerinde harcasın. Dolayısıyla nasıl olsa ölen Slav'dır, Ortodoks Hristiyan'dır ve Avrupalıların gözünde de hiçbir zaman Türkler ve Ruslar Avrupalı olmamıştır. Onlara göre barbar insanlardır. Bu nedenle de bu düşen uçağın bizim açımızdan okunması şudur. Savaş devam etsin ve bu ölümlü mücadele sürsün ve bu neticesinde Avrupa ülkelerinin Rusya ile korkutarak NATO'nun genişlemesi devam etsin. Amerika ve İngiltere de bundan avucunu ovuşturarak menfaat sağlasın. Yani sonuçta bu uçağın düşmesi bakıyorsunuz İngiltere ve Amerika'ya yarıyor. O halde evet, bunların parmağını aramakta fayda vardır diye düşünülebilir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da bu şekilde programımızı nihayete erdirmiş olalım. Şehir dışında olmanız hasebiyle telefon bağlantısıyla gerçekleştirdik programımızı. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum İbrahim Bey.
Hayırlı akşamlar hocam, çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla gündeme dair gelişmeleri değerlendirdik. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.